Ayrım 12. Aylak Adam. Yusuf Atılgan. Sayfa 126. 6. Ağustos 28. Tüm gece düşümde Londralı kasapla İstanbullu kasabı gördüm. İkiz kardeş gibiydiler. Konuşuyorlardı. Sonra ne oldu? Satır satıra giriştiler. Kendi bağırmamla uyandım. Kapı açıldı. Saçları dağınık bana geliyordu. Ne var? Ne oldu dedi. Kasaplar dedim. Ah sarıl bana, sarıl. Bırakma beni. Sarıldık. Her yanım az az acıyordu. Korkmuyorum artık. Seviyorum. Eylül 1. Plajda uzanmış konuşuyorduk. Ona en sevdiği ressamı sordum. Van Gogh dedi. Neden? Kulağını kesebilmiş. Sol kulağını. Bunu yapan ilk adam o. Sustu. Az sonra değişik bir sesle. Ama o bile eksik adamdı. Tımarhanedeyken yaptığı kendi portresinde insanlara yüzünün kulaksız yönünü gösteremedi. Tam adam yok. Bu sözlerin o gece anlattıklarıyla bir ilgisi yok mu? İki gündür sık sık dalıyor. Eylül 3. Babamın, annemin mektupları. Hep aynı terane. Onları yazdığımı bilmiyor. Kimsem yokmuş gibi yaşıyoruz. Ya da unutmuş gibi. Oysa var onlar. Biliyorum. Yakında dönecekler. O zaman ne olacak? Annem beni görmeden durabilir mi? C'ye onların varlığını hatırlatmam gerek. Neden çekiniyorum? Eylül 6. Bu yaz hiçbir ressam benim kadar mavi boya harcamamıştır. Eylül 8. Kıyıda belki hiç bitiremeyeceğim resme çalışıyordum. Arkamda uzanan C bir şey söyledi. Döndüm. Anlamadım dedim. Kuyarayla Adako dedi. Ne o? Bir ilk çağ trajedisinin adı mı? Paleti bırakıp gittim yanına oturdum. Bütün çağların trajedisi bu. Kuyara. Kumda yatma rahatlığı. Adako. Ağaç dalı kompleksi. Şimdi kumda yattığım için kuyara diyorum. Daha da genişletilebilir. Kuyara. Alışılmış tatların sürüp gitmesindeki rahatlıktır. Düşünmeden uyuyuvermek. Biteviye geçen günlerin kolaylığı. Ya Adako? Ağaç dalındaki gövdeden ayrılma eğilimini fark ettin mi bilmem. Hep öteye öteye uzar. Gövdenin toprağa kök salmış rahatlığından bir kaçıştır bu. Özgürlüğe susamışlıktır. Buna ben ağaç dalı kompleksi diyorum. Genç hastalığıdır. Çoğunlukla kuyara dişidir. Adako erkek. Pek seyrek cins değiştirdikleri de olur. Ağaç dalı kompleksine tutulmuş kişi tedirgindir. İnsanların ağaç dallarını budayıp gövdeye yaklaştırdıkları gibi yakınları onun içindeki bu adakoyu da budarlar. Onu gövdeden ayırmamak için ellerinden geleni yaparlar. Kimi insana ne yapılsa yararı olmaz. Asi daldır o. Ayrılır. Balta işlemez ona. Sustu. İki sigara yakıp birini bana verdi. Çalışmıyor musun diye sordu. Çalışacağım. Paleti, fırçayı elime alıp denize baktım. Gözlerim yanıyordu. Bir gün beni bırakacak. İlk seferki gibi habersiz, birden kaybolacak. Arkamda kumsala yatmış, kim bilir neler düşünüyordu. Bütün suç onun aylak oluşunda. Bari resim yapsa. Eylül 12. 5 gündür onun beni bırakıp gitmesini beklemekle, eskiden bana gelmesini beklemenin üzgünlükleri arasında hiçbir ayrılık yok. Uzadıkça dayanılmaz oluyor. Bu akşam yemeğe gelmedi. Gitti diyordum. Buymuş işte. Yarın çantamı alır ben de giderim. Ferahladım. Elime bir kitap alıp salonda oturdum. Çoğu geceler burada birlikte okurduk. Bir ara kalkar, dolaptan buğulu üzümler getirirdim. Belki bu gece dolapta üzüm bile yoktu. Geç vakit geldi. Sapsarıydı. Kitabı bırakıp ona yaklaştım. İki elini uzatıp beni durdurdu. Yaklaşma dedi. Ağzım anason kokuyordur. Sarhoşum ben. Gitti, odasına kapandı. Rakı içerek kurtulmak istediği neydi? Yoksa baştan beri ikimiz de sevişmece oyunu mu oynuyorduk? Gerçek olan içimdeki bu boşluk mu? Değil. Bir şey var. Ama eksile eksile var. 7. Yüzünü kuruladığı havluyu çiviye astı. Saat 10'a geliyordu. Bu sabah yataktan kesin bir kararla kalkmıştı. Onunla açıkça konuşacaktı. Bu böyle sürüp gidemezdi. Kafasında Ayşe'nin dün gece söylediği bir söz dönüp duruyordu. Bugün babamdan mektup aldım. 10 gün sonra dönüyorlarmış. Onlardan bu ilk söz edişiydi. Birkaç gündür ikisi de ilk günlerin huzuruna dönebilmek için sanki omuzlarına bir sihirli değnek dokunuşu bekler gibiydiler. Olmuyordu. Artık dünyada ne sihirbaz vardı ne de sihirli değneği kestikleri ağaç. En iyisi açıkça konuşmaktı. Ayşe'nin odasına doğru yürürken masanın alaca örtüsü üstünde duran kağıdı gördü. Alıp okudu. Öğle yemeğine buradayım. Nereye gitmişti acaba? Daha 2 saat beklemesi gerekti. Kağıda buruşturup attı. Okusam. Geçen gün elinde gördüğüm Faulkner. Neydi adı? Odanın kapısını açtı. Onun saçlarında tanıdığı bu belli belirsiz kokudan bugün ayrılacaktı. Masadaki kitapların yanında kara kaplı bir defter duruyordu. Yapraklarını karıştırınca şaşırdı. Günlüğü olduğunu bilmiyordu. Güldü. Yalnız liseli kızlarla büyük yazarların günlük tuttuklarını sanırdı. Kendi adının geçtiği bir yerden okumaya başladı. Semra'dan bahsediliyordu. Bak sen, demek ben onunla dopdolu otururken o Semra'yı kolluyormuş. Pencerede onun yüzünü neden gördüğünü şimdi anlıyorum. Demek o zamana dönüş de yararsız. İşte hep bu. Değişen yok. Temmuz 23'ün yanına yalnız 2 kelime yazılmıştı. Onu seviyorum. Buna da inanmadı. Yalan. Beni sevseydin o günün 23 Temmuz olduğunu bilmezdin. 5-10 yaprak atladı. Bütün suçu onun aylaklığına yüklediği yere gelince güldü. Yoksa bu sabah bana iş aramaya mı gitti? Bir yaprak daha çevirip yazıların bittiği son sayfadaki 3 satırı okudu. Anamın, babamın varlığına dayanamıyor. Neden her şeyi benden bekliyor? Kendi ölü babasından bile kurtulamazken. Başına sopayla vurulmuş gibi tutunacak bir şey aradı. Bunu dün gece yazmış olacaktı. Ölü babasından bile kurtulamazken. İçini böylesine karartan yoksa bu sözün gerçekliği miydi? 2,5 aydır kulağını kaşımadı. Hiç mi kaşımadım? Onun bacaklarını öpebildiği halde bunu nereden çıkarıyordu? Hatırladı. Onu anlatmıştı. Elindeki defteri aldığı yere koyup hızla yürüdü. Dış kapıyı açtı, çıktı. Deniz kıyısındaki gazinoda masalardan birinin önüne oturur oturmaz bunun geçen günkü masa olduğunu tanıdı. Karşısındaki camın bir köşesinde gene o adnalı biçimindeki çatlak vardı. Anahtar deliğine de benziyordu. Acayip, geniş bir anahtar deliğine. Böyle bir delikten insan isterse bir odanın içini tekmil görebilirdi. Camın ardı bozumsu bir denizdi. Gökte bulutlar vardı. Su katılmış rakı renginde. Nerede kaldı bu garson? Affedersiniz beyim, servis daha başlamadı. Az bekleyeceksiniz. Bu cam ardı denizinin önünde oturup bekleyemezdi. İçmek istiyordu. Cebinden bir kağıt para çıkarıp garsona uzattı. Rakı istiyorum dedi. Şimdi. Cacık, plaki falan bir şeyler uyduruver. Adam tepesindeki yuvarlak dazlaklığı gösterinceye dek eğildiğine göre verdiği büyükçe bir para olacaktı. Bu yuvarlığa tükürmekten kendini güç tuttu. İşte her deliğe uyan anahtar. Para verip rahatlarmışım. Bu mu rahatlık? Çalınmış parayla köle alır gibi. Neden? Şu adamın rakı içmesi gerek demiyorlar. Evinde içseydin. Ya burada içmek istiyorsan? Bekleyeceksin. Ya bekleyemezsen? Söyle, başka yolu var mı? Ben... Garson elindekileri masaya bırakıp çekildi. Parayı alana veririm. Bardağı doldururken önemli olan artık içkiyi nasıl getirttiği değil, onu bir an önce içmekti. Yüzünü buruşturdu. Bu anason kokusunu sevmezdi. Ondan eskiden birkaç kere bulduğu o kurtulmuşluk duygusunu umuyordu. 1 saat sonra gazino dolmaya, gülüşmeler artmaya başladığı zaman bir ufak şişeyle bir cacık daha istedi. İçtikçe sanki sıkıntısı sulanıp büyüyor gibiydi. Kurtuluş yoktu. Sağına soluna baktıkça gözüne kestirdiği birine kafasında sıkıntılı, pis bir hayat yaşatıyordu. Önce adamı bir iş uydurdu. Ona yaşattığı hayat ne kadar kötüyse o kadar seviniyordu. Seçtiği kurbanlar hep en çok gülenlerdi. Ne vardı gülecek? Onunla birlik bu içilmiş şarapla anason kokan dünyada yaşamıyorlar mıydı? Kulakları hafiften uğulduyordu. Önündeki şişe bitince içinin bulanacağını bile bile içiyordu. Ayakkabıları gittikçe ufalıyormuş gibi ayaklarında bir karıncalanma vardı. Sık sık parmaklarını oynatıyordu. Bir sigara yaktı. Geçen gelişinde yalnız atmalı gibi diye düşündüğü camdaki çatlaklığı bugün neden anahtar deliğine benzetmişti? Hiç anahtar deliğinden bir odanın içine bakmış mıydı? Bir gece, o yaz, uyandığında sanki evde somya gıcırtısından başka ses yoktu. Kalktım, yalın ayak, usul usul, teyzemin kapısında durdum. Ses yoktu. Hayır vardı, yaşayan bedenimin sesi. Eğilip anahtar deliğinden baktım. Gece lambasının ışığında bir iskemlenin yarısı görünüyordu. Üstüne küçük, beyaz bir giysi atılmış, bir tek. Neden delik daha geniş değildi? Giysi bir erkek donu muydu? Yere düşen bir çatal sesiyle silkindi. Sigarasını ağzına götürürken sağındaki masada oturan adamı gördü. Bu adam karşısındaki arkadaşının anlattığını dinlemiyor, boyuna ona bakıyordu. Gözlerini çevirmedi. Yaşlıcaydı. Burnu sivriydi. Özene bezene taranmış açık renk saçları vardı. Kafası başladı. İçerken bile saçları karışmıyor. Eskiden güzelmiş belli. Parlak oğlanlardan adam mı çıkar? İşi öğretmendir. Şimdi her sabah tıraş olur. Öğrencilerine? Adam gülümsedi. Sizi birine benzetiyorum galiba dedi. Gözleri koyu maviydi. Sigarasını attı. Babamı tanır mıydınız diye sordu. Bilmem ki. Adı neydi? Unuttum dedi. Kalktı. Konuşan, gülüşen insanların oturduğu masaların arasından geçip garsona para verdi. Çıkmadan son gördüğü garsonun tepesindeki dazlaktı. Bu kere içinden oraya tükürmek isteği gelmedi. Kapalı havada denizi arkasında bırakıp yürüdü. İçerideki öğretmene babasının adını unuttuğunu söylemişti. Yalandı. Onu unutmayacağını biliyordu. Belki adamın onu birine benzetmesi de bir tanışma bahanesiydi. Lafı biraz uzatsa onu masalarına çağıracaklar. Beyefendili, bendenizle bir meyhane yarenliğine başlayacaklardı. Bendeniz ekmek kadayıfını kaymaksız severim. Zevk meselesi. Dostlar şaşarlar. İnsanlar böyleydiler. İçeni, içmeyeni tren yolculuğundaki süreksiz tanışıklıkla yetinirdi. Ya da meyhane masasındaki. Konuşmadan zıkkımlanamazlardı. Kağızman dönüşü trende karşısına oturan adamı hatırladı. Boyuna konuşuyordu. Restoranlar çok ucuz beyefendi. Bir şişe bira dahil 475 kuruş. Bakın defterime yazdım. 25 kuruş bahşişle 5 lira. Günlük masrafımı kaydederim. İyi oluyor. İnsan biliyor. Mesela geçen yılın 2 Mart'ında ne harcamışım bilirim. Bir kuruşluk suyu bile yazarım. Anlatıp dururken yukarıdaki raftan kafasına bir tahta valiz düşmüştü. Neyse, bayılır artık diye düşünürken herif başını kaşımış, üzülmeyin, alışıktır. Çocukluğunda üstünden manda arabası geçti de gene bir şey olmadı demişti. O zamanlar kibarmışım ben. Ne herifi susturmuş ne de kendim basıp gitmiştim. Ankara'ya dek sürmüştü. Sonra bir başkası yok muydu? İnsanlar her yerde böyleydiler. Kısasından isterlerdi. Hep aynı çamurdandılar. Sevgiymiş, dostlukmuş, laftı. Gelip geçenlere bakmıyordu. Solundaki evlerden birinde bir kadın türkü söylüyordu. Elinden su içmeye, yar yar yar aman. Belki Ayşe şu anda evde onun gelmesini bekliyordu. Gitmeyecekti. Şimdi konuşamazdı. Günün ikinci kesin kararını verdi. Onunla akşama doğru konuşacaktı. Yürüdükçe iki yanındaki evler seyreliyordu. Çok sonra tozlu bir kır yolunun kıyısındaki hendeğe atlayıp işerken bacaklarının yorgunluğunu duydu. Bu yorgunluğu eskiden de aramıştı. Geldiği yoldan şehre dönerken midesi ekşiyordu. Ne vardı gidip o meyhanede içecek? En iyisi böyle yürümek değil mi? Bu yaz yürümeyi unuttum ben. Çok oturdum. Hayır, çok yattım. Terden, yorgunluktan korktum. Rahattım. Rahatına düşkünlerden, eli paketlilerden bir ayrılığım yoktu. Ona, ötekiler yok, ikimiz varız diye bağırdığımda bile ötekiler gibiydim. Neden gülüyorsun? Bir ay akşamları eve üzüm taşımadın mı? Üzümü hep aynı manavdan almadın mı? O gün bu kalın kaşlı manav bana kocaman kese kağıdını uzatıp, "Razak'ı seversiniz siz, bitecek gibiydi de ayırdım," deyince sevinmedin mi? Adama parasını verirken kendimi dükkanın aynasında kucağımda kese kağıdıyla görünce utandım. Sanki aynadaki ben değildim. Gece Razak'a üzümü yiyebileceği için sevinen biriydi bu. Bir daha üzüm almadım. Belki de aramızdaki değişiklik o gece başladı. Yoksa perdeyi kapamak istediği gece mi? Belki daha önce. Ona T. Capote'nin o küçük hikayesini verdiğim gün. Okurken nasıl mutluydum. Bu büyük zevki ona ben tattırıyorum diye. Nasıldı hikaye? Güzel. Üzümleri getireyim mi? Soğudular mı acaba? İçimde bir şeyler yıkıldı. İşte buydu. Bir sigara yaktı. Midesi ekşiyordu. Geğirdi. Gökte hep o gazino camından gördüğü su katılmış rakı rengi bulutlar vardı. İki yanında evler yeniden başladığı zaman en kötüsü sokaktaki kadınları görmesiydi. Sanki bakmadan görüyordu onları. Hızlı yürüyordu. Plajın önünden geçince daha da hızlandı. O daracık kumsala çabuk varmak istiyordu. Orada denizin karşısında durdu. Yorgundu. Çevresine baktı. Çoğu öğle sonraları şuraya uzanır, onu seyrederdi. Bazı günler eteklerinde zenci kızları uçuşurdu. Ayşe, arkası dönük, kıyısında iki insanın seviştiği deniz resmine çalışırdı. Bu saçmalık önce hangisinin aklına gelmişti? Dünyada öyle deniz yoktu. Olsa olsa kıyısında iki insanın çiftleştiği deniz vardı. İşte şu durgun, bozumsu deniz. Bacaklarını ilk burada öpmüştü. Neredeydi o sağanak sonu kokusu? Onları öpmenin yürek çarpıntısını nasıl olmuştu da yitirmişti? Yoksa bütün bunlar isteğine ulaşmış, kanmış erkek etinin tedirginliği miydi? Bu değil, değil, değil. Sus, bağırma. Sonra böyle olduğuna inanırız. İnsanlar haksızken daha çok bağırırlar. Düğmelerini kopartacak bir ivecenlikle soyundu. Mayosu yoktu. Hiçbir şeyi değiştiremezdi bu. Donuyla girecekti. Denizin içine yürüdü. Soğuk su çizgisinin bedenindeki yavaştan yükselişini duyuyordu. Ayaklarından baldırlarına, dizlerine, bacaklarına. Sonra donu ıslandı. Bu bir erkek donuydu. Gözlerini kapayıp atladı. Acaba babası da yüzer miydi? Kurtuluş yoktu. Neden yokmuş? Deniz dibinin suskunluğunda balık dişleriyle ısırılmak. Okulda balık gözlü bir çocuk vardı. Neden insan gözlü balıklar olmasın? Öyle yorgunum ki. Bütün gücüyle dönüp kendini dimdik bıraktı. Deniz dibi insan leşini kabul etmez. Ona çok uzun gelen bir inişin sonunda ayakları kaygan çakıllara bastığı zaman başı suyun üstünde kaldı. Bu bedensiz kafanın tuhaf bir görünüşü olmalıydı. Şu an onun içinden boğulsaydı giysilerini kimin bulacağı geçiyordu. Uzakta büyük şehrin kupkuru minarelerini gördü. Kıyıdan yaşayanların belli belirsiz sesleri geliyordu. Saçlarından süzülmüş bir damla su dudaklarına inince yalandı. Tuzluydu. Bu tat, hatırladı. Zehra teyzesinin çarşıdan getirdiği yeşil erikleri tuza banarak yerlerdi. Yeme artık. Dişlerin uyuşacak. Bakışlarında hep o sevgi ışıması olurdu. Birden denizin içindeki kıllarında bir ürperme duydu. Aldana aldana bir gün onu bulacaktı. Kaygan çakıllarda yürüdü. Önce omuzları göründü. Sonra göğsü, kolları, beli, donu, bacakları, dizleri, baldırları, ayakları. Islak ıslak giyindi. Artık gidip Ayşe ile konuşabilirdi. Eve yaklaştıkça pantolonunu üstüne çekiverdiği ıslak donun sarkışı, yapışkanlığı artar gibiydi. Deniz kıyısında giyinirken onu neden çıkarıp atmamıştı? İnsan bir şey yapmaya hep geç kalırdı. İçeri girip kapıyı kapadı. Başında hafiften bir ağrı vardı. Ayşe dedi. Ses yoktu. Gözleriyle çevresini araştırdı. Masanın üstünde bir kağıt duruyordu. Yaklaştı. Kıyısı, içi çiçek dolu vazonun altına kıstırılmıştı. Alıp okudu. Bir haftadır beni bırakıp gideceğin günü bekliyorum. Bu bekleyiş üzgünlüğünü bilsen, dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Belki daha iyisine ulaşmak elimizde değil. Bilmiyorum. Hoşça kal. İşte her şey o yokken olup bitmişti. Aralarında sıkıcı bir konuşma olmadan. Birden inanılmaz bir ferahlık duydu. Elindeki kağıdı attı. Neden günlüğünü okuduğum için bana kızdığını yazmamış. Acayip bir sesle güldü. Şimdi yapacağı bir şey yok muydu? Ha, şu don. Odasına girip donunu değiştirdi. Karyolanın yanındaki sigara sehpasını oturma odasına götürdü. Salondaki vazonun içinden çiçekleri attı. Suyu döktü. Getirdi. Yatağının yanına koydu. Bir sigara yakıp uzandı. Yorgundu. Sol eliyle alnını ovuştururken o günün üçüncü kesin kararını verdi. Yarın bavulunu alıp şehre gidecekti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 133.